Ayrım 13.
Düşes Kale'yi gezdikten bir hafta sonra adyeri beyaz bırakılarak prensin ve bakanın imzaladığı bir cezayı hafifletme mektubu aldı. Adını Düşes'in yazacağı tutuklu bütün mallarını kavuşacaktı ve ömrünün geri kalanını gidip Amerika'da geçirecekti. Düşes kendisiyle dertleşen adamın adını yazdı. Ne yazık ki bu adam bir yarı alçak, zayıf karakterli bir kimseydi. Ferrante Palla onun itirafları üzerine ölüme mahkum edilmişti. Bu bağışlamanın şaşırtıcılığı Bayan San Severina'nın durumunun rahatlığını doruğuna çıkardı. Mosca Conti mutluluktan çılgına dönmüştü. Yaşamının en güzel bir dönemi oldu bu. Ayrıca Fabris'in yazgısı üzerinde de kesin bir etkisi oldu. Fabris hala Novara yakınlarındaki Romagnano'da bulunuyordu. Günah çıkarıyor, avlanıyor, asla eline kitap almıyordu. Aldığı talimatlar uyarınca soylu bir kadına kur yapıyordu. İşte bu son zorunluluk Düşes'i hep biraz rahatsız ediyordu. Kont'un gözünde hiçbir değeri olmayan başka bir belirti de Düşes dünyadaki her şey konusunda onunla son derece açık yüreklilikle davranırken, Kont'un yanında yüksek sesle düşünürken Fabris'ten ancak cümlesini iyice tasarladıktan sonra söz ederdi. Kont bir gün Düşes'e, "Eğer isterseniz," dedi, "Como Gölü kıyısındaki o sevimli ağabeyinize bir mektup yazıp benim ve nokta nokta kentindeki dostlarım için biraz zor olmakla birlikte sizin sevimli Fabris'in bağışlanmasını istemek için o Del Dongo markesini zorlarım." Fabris'in Milano sokaklarında İngiliz atlarını dolaştıran delikanlılardan biraz üstün olduğu bir gerçekse, ki bundan kuşkulanmak aklıma bile gelmez, 18 yaşında hiçbir şey yapmayan, gelecekte de asla hiçbir şey yapma olasılığı bulunmayan bir gencin yaşamı ne içler acısı bir yaşamdır. Eğer Tanrı ona herhangi bir şey, isterse oltayla balık tutmak olsun, için bir tutku ihsan etmiş olsaydı buna saygı duyardım. Ama bağışlandıktan sonra bile Milano'da o çocuk ne yapar? Belirli bir saatte İngiltere'den getirteceği bir ata biner. Başka bir saatte de işsizlik, avarelik onu atından daha çok seveceği metresine yöneltecektir. Ama siz bana emir verirseniz yeğenize bu tür bir yaşam tarzı sağlamaya çalışırım. Düşes, onun subay olmasını isterdim, dedi. Bir hükümdara günün birinde herhangi bir önem kazanacak bir görevi, 1. coşup taşmaya elverişli, 2. Waterloo'ya gidip ona katılacak derecede Napolyon'a hayranlık göstermiş olan bir delikanlıya emanet etmesini öğütleyebilir miydim? Eğer Napolyon Waterloo'da karşısındaki askeri gücü yenseydi, bizim hepimizin ne olacağımızı düşünün. Evet, orası bir gerçek. Liberallerden korkumuz kalmazdı ama eski ailelerin hükümdarları ancak mareşallerin kızlarıyla evlenerek tahta çıkabilirlerdi. Böylece Fabris için askerlik mesleği dönen kafes içindeki sincabın yaşamı demektir. Hiçbir sonuca ulaşmamak için bir yığın devinim. Halka özgü bütün özverilerden üstün olduğunu görüp üzülecektir. Bugün, yani belki 50 yıl boyunca biz korktukça ve din yeniden düzeltilip eski haline getirilmediği sürece genç bir adamda birincil nitelik coşup taşmayı elverişli olmamak, akıllı olmaktır. Ben bir şey düşündüm ama bu önce size çığlıklar attıracak, bana da bir gün boyunca ölçüsüz sıkıntılar verecek. Sizin uğrunuza yapmak istediğim bir çılgınlık bu. Ama bakın, bilseniz sizin bir gülümsemeniz için ne çılgınlıklar yapmazdım. Düşes, evet, dedi. Evet, işte böyle. Parma'ya sizin aileden tam 3 başpiskopos geldi. 1600 nokta noktada kitap yazan Ascanio del Dongo. 1699'da Fabris. 1740'da ikinci bir Ascanio. Eğer Fabris yüksek orunlu papaz olmak ister de en üstün erdemlerle belirlenmek isterse onu bir yere başpiskopos yaparım. Gerçek engel şudur. Birkaç yıl gerektiren bu güzel tasarıyı yaşama geçirmek için uzun zaman bakan olarak kalacak mıyım acaba? Prens ölebilir. Beni kovmak zevksizliğine uğrayabilir. Ne bileyim. Ama ne çare ki Fabris için size yaraşır bir şey yapmak amacındaki tek çarem de bu. Uzun zaman tartıştılar. Bu fikir Düşes'in hiç hoşuna gitmiyordu. En sonunda Conte, "Bana bir kez daha kanıtlayın ki Fabris için herhangi başka bir meslek olanaksızdır," dedi. Kont bunu kanıtladı. "Biliyorum, parlak üniformayı arayacaksınız ama bunda benim elimden bir şey gelmez ki," diye ekledi ardından da. Düşes düşünmek için istediği bir aylık süreden sonra içini çekerek bakanın akıllı görüşlerine katıldı. Kont kasıntılı bir halle herhangi bir büyük kente safkan bir İngiliz atına binmek diye yineliyordu. Ya da soyuna pekala yaraşan bir konum sahibi olmak. Ben orta yol göremiyorum. Ne yazık ki soylu bir kişi ne hekim olabilir ne de avukat. Oysa avukatların çağı şimdi. Kont daha sonra da hanımefendi şunu hiç aklınızdan çıkarmayın ki diye sürdürüyordu. Siz Milano kaldırımlarında yeğeninize en varlıklı olarak kabul edilen onun yaşındaki gençlerin yararlandıkları yaşam koşulunu hazırlıyorsunuz. Bağışlanınca Fabrice 15, 20, 30 bin frank verirsiniz. Bu sizin için büyük bir önem taşımaz. Ne siz ne de ben tutumlu davranmak iddiasındayız. Düşes üne pek duyarlıydı. Fabrice'in basit bir para yiyici olmasını istemiyordu. Yine sevgilisinin tasarısına döndü. Dikkat ederseniz diyordu. Ben Fabrice oncasını gördüğünüz o örnek alınacak rahiplerden biri yapma iddiasında değilim. Hayır, o her şeyden önce büyük bir soyludur. Eğer canı isterse pekala bilgisiz kalabilir. Bir prens beni yararlı bir adam olarak görmeyi sürdürürse yine de piskopos ve başpiskopos olabilir. Kont daha sonra da eğer olur da emirleriniz benim önerimi değişmez kararlara dönüştürürse diye ekledi. Koruyucu kanatlarımızın altına aldığımız delikanlıyı parmak küçük bir servet içinde görmemeli. Eğer onu burada sıradan bir papaz olarak görürlerse Fabrice'in varsıllığı herkesi şaşırtabilir. Parma'da ancak mor çoraplarla. İtalya'da korunan gençler ya da bilginler Monsignor ve Prelat yüksek orunlu papaz olurlar. Bu piskopos demek değildir. O zaman mor çoraplar giyerler. Monsignor olmak için rahiplik anda içmezler. Mor çorapları çıkarıp evlenebilirler. Ve şahane atlar koşulu görkemli bir araba içinde görünmeli. İşte o zaman herkes yeğeninizin piskopos olacağını anlar. Hiç kimse de buna şaşmaz. Dediklerime inanırsanız tanrı bilim öğrenimi yapması ve 3 yıl geçirmesi için Fabrice'i Napoli'ye gönderin. Tanrı bilim akademisinin tatillerinde eğer isterse Paris'e, Londra'ya gider. Ama Parma'da kesinlikle görünmez. Bu sözler düşesi adeta ürpertti. Düşes hemen yeğenine bir kurye gönderip Plaisance'a randevu verdi. Bilmem bu kuryenin aynı zamanda gönderilen bütün paraların ve gerekli bütün pasaportların taşıyıcısı olduğunu söylemeye gerek var mı? Plaisance'a ilk gelen Fabrice düşesi karşılamak için koştu ve onu öyle bir coşkuyla kucakladı ki düşes hüngür hüngür ağladı. Kontun orada bulunmayışına pek sevindi. Tanıştıklarından beri düşes ilk kez böyle bir duyguya kapılıyordu. Fabrice çok duygulanmıştı. Sonra da düşesin kendisi için tasarıları karşısında çok üzüldü. O hep Waterloo olayı yoluna girdikten sonra asker olacağını ummuştu. Bir şey düşesin dikkatini çekti ve yeğeni hakkında edindiği romantik düşüncesini daha da artırdı. Fabrice İtalya'nın büyük kentlerinin birinde kahve yaşamı sürmeyi kesinlikle reddetti. Düşes, kendini safkan İngiliz atlarıyla Floransa'nın ya da Napoli'nin korsosunda görebiliyor musun diyordu. Akşam için bir araba, güzel bir apartman ve benzeri. Düşes Fabrice'in küçümseyerek geri ittiğini gördüğü bu bayağı mutluluğun betimlenmesi üzerinde zevkle duruyordu. İçinden gerçek bir kahraman diye düşünüyordu. Fabrice, bu 10 yıllık eğlenceli yaşamdan elimde ne kalacak diyordu. Sonunda ne olacağım? Birinci sırayı gene o da bir İngiliz atına binmiş, sosyeteye adım atan ilk rast geldiği delikanlıya bırakmak zorunda kalan olgun bir genç adam. Fabrice önce kilise seçeneğini elinin tersiyle uzağa itti. New York'a gitmekten, Amerika vatandaşlığına geçip Cumhuriyet askeri olmaktan söz ediyordu. Düşes de ne büyük bir yanılgı seninki. Savaşmak olmayacak, sen yine kahve yaşamına döneceksin. Yalnız bu kez zarafetten, müzikten, aşklardan yoksun kalarak diye yanıt verdi. İnan bana, senin içinde, benim içinde bu Amerika yaşamı çok üzüntülü bir yaşam olur. Düşes Fabrice dolar tanrısına tapınışı ve oylarıyla her şeye karar veren sokaktaki adama duyulması gereken o saygıdan söz etti. Gene kilise seçeneğine döndüler. Düşes Fabrice, diklenmeden önce kontun senden ne istediğini anlamaya çalış dedi. Rahip Blanes gibi az çok erdemli ve örnek alınacak zavallı yoksul bir rahip olman söz konusu değil. Parma başpiskoposluğu yapan büyük amcalarının ne olduklarını anımsa, soy kütüğünün ekinde onların yaşamları konusundaki notları oku bir kez daha. Her şeyden önce senin adındaki bir erkeğe soylu, eli açık, adaletin koruyucusu, çok önceden tarikatın başında bulunmak için adanmış, nokta nokta ve bütün ömründe bir tek ama çok yararlı bir alçaklık yapan büyük bir senyör olmak yakışır. Fabrice derin derin içini çekerek, demek ki bütün düşlerim yıkılıyor öyle mi diyordu. Özveri çok acımasız. İtiraf ederim ki dediği dedik hükümdarlar arasında bundan böyle sürecek olan coşku ve akla karşı kendi yararlarını kullansalar bile duyulan tiksinti duygusunu hiç düşünmemiştim. Düşün ki bir duyuru, bir gönül hevesi, coşkulu bir insanı bütün yaşamınca hizmet ettiği partinin karşısına atabilir. Fabris, ben heyecanlı, coşkulu muyum diye üsteledi. Çok garip bir suçlama. Ben aşık bile olamam. Düşes nasıl diye haykırdı. İyi bir aileden ve dindar bile olsa güzel bir kadına kur yapma onuruna eriştiğimde onu ancak gördüğüm zaman düşünebiliyorum. Bu itiraf Düşes üzerinde garip bir etki yaptı. Fabris sözlerini şöyle sürdürdü. Bayan Jade Novare'den bundan daha da zor olan bütün yaşamın düşlerinden ayrılmak için senden bir ay izin istiyorum. Anneme mektup yazarım. Maggiore Gölü'nün Piemonte yakasındaki Belgrate'de beni görmeye gelecek kadar iyi yüreklidir. Bundan tam tamına 31 gün sonra kimliğimi gizleyerek Parma'da olurum. Sakın ha diye haykırdı Düşes. Moska Kontu'nun Fabris'le konuştuğunu görmesini istemiyordu. Bu aynı kişiler Plasence'de bir kez daha görüştüler. Düşes bu kez pek heyecanlıydı. Sarayda bir fırtına kopmuştu. Raversi Markizi'nin partisi başarıya yaklaşıyordu. Moska Kontu'nun yerini Parma'daki Liberal Parti adı verilen partinin şefi olan General Fabio Conti'ye vermeleri olasılığı gittikçe artıyordu. Düşes gitgide prensin gözünde itibarı artan rakibin adından başka her şeyi Fabris'e etraflıca anlattı. Geleceğinin şanslarını, hatta Kont'un çok güçlü korumasından yoksun kalma olasıyla birlikte her şeyi tartıştı. Fabris, Napoli'deki Ruhban Akademisi'nde 3 yıl geçireceğim diye haykırdı. Ama madem ki her şeyden önce genç bir soylu olmam gerekiyor, sen de erdemli bir papaz okulu öğrencisinin sert yaşamını sürdürmeye beni zorlamıyorsun. Napoli'deki bu yaşam beni hiç korkutmuyor. Orada geçireceğim günler Romagnano'dakilere eşdeğer olabilir pekala. Oradaki yüksek sosyete beni Jacoben bulmaya başlıyordu zaten. Sürgünüm sırasında hiçbir şey, bu arada Latince'yi hatta yazım kurallarını bile bilmediğimi anladım. Novare'de yeniden eğitimimi ilerletmeyi tasarlamıştım. Napoli'de gönül hoşluğuyla tanrı bilim öğrenirim. Karmaşık bir bilimdir bu. Düşes pek sevindi. Eğer Parma'dan kovulursak dedi, seni görmeye Napoli'ye geliriz. Ama yeni bir buyrultuya kadar mor çoraplar seçeneğini kabul ettiğine göre bugünkü İtalya'yı çok iyi tanıyan Kont sana bir düşüncesini belirtmemi tembih etti bana. Sana öğretilecek şeylere ister inan, ister inanma ama kesinlikle hiç itiraf etme. Sana Whist oyununun kurallarını öğrettiklerini düşün. Whist'in kurallarına karşı çıkar mıydın? Kont'a senin dine, Tanrı'ya inandığını söyledim. O da buna pek sevindi. İnanmak bu dünyada da öbür dünyada da yararlıdır. Ama inanıyorsan Voltaire'den Diderot'a, Raynal'dan ve iki meclisin öncüleri bütün o beyinsiz Fransızlardan nefretle söz etme bayağılığına düşme sakın. Bu adlar senin ağzından çok seyrek çıksınlar. Ama canım, gerektiğinde o beylerden dingin bir alayla söz edersin. Bunlar yanlışlığı çoktan ortaya konulan ve saldırıları artık hiçbir etki yaratmayan kimselerdir. Akademide sana söylenecek her şeye körü körüne inan. Senin en küçük itirazlarını bile kaçırmadan not edecek kimseler bulunduğunu sakın unutma. Eğer iyi yürütebilirsen, senin küçük bir gönül eğlenceni bağışlayabilirlerdi. En küçük bir kuşkuyu bağışlamazlar. Çünkü yaş ilerledikçe gönül serüvenini azaltır, kuşkuyu artırır. Günah çıkarma hücresinde işte bu ilke uyarınca davran. Napoli başpiskoposu kardinalin kahyası olan bir piskopos için bir tavsiye mektubu alacaksın. Fransa'dan kaçışını ve 18 Haziran'da Waterloo dolaylarında bulunduğunu sadece ona itiraf edeceksin. Zaten bu serüveni çok kısa kesip azaltırsın. Sadece ileride bunu sakladığın için seni kınamalarına olanak vermemek için itiraf edersin. O zamanlar o kadar gençtin ki. Kont'un sana söylememi istediği ikinci düşünce de şu. Eğer aklına konuşmanın akışını değiştiren parlak bir fikir, utkulu bir yanıt gelirse, sakın parlama dürtüsüne kapılma, sessizliğini koru. Anlayışlı kimseler senin zekanı gözlerinden okurlar. Piskopos olduğun zaman zeki görünmek için yeteri kadar zamanın olacak. Fabris Napoli'ye orta halli bir araba ve halasının kendisine gönderdiği Milanolu 4 sadık uşakla geldi. Bir yıllık öğrenimden sonra hiç kimse onun akıllı bir insan olduğunu söylemiyor. Herkes ona pek eli açık ama biraz hovarda, titiz, ciddi bir büyük senyor gözüyle bakıyordu. Fabris yönünden oldukça eğlenceli geçen o yıl Düşes için pek korkunç oldu. Kont'un 3-4 kez durumunu yitirmesine ramak kaldı. O yıl hasta olduğundan her zamankinden daha da korkaklaşan prens, onu bulunduğu konumdan uzaklaştırırsa Kont'un bakan olmasından önce gerçekleştirilen idamların dayanılmazlığından kurtulacağını sanıyordu. Rassi her şeyden önce yerinde tutulmak istenen baş gözdeydi. Kont'un içinde bulunduğu tehlikeler Düşes'i tutkuyla ona bağlamıştı. Bayan Sanseverina artık Fabris'i düşünemiyordu. Hiçbir olasılıktan uzak olmayan emekliliklerine bir kılıf uydurabilmek amacıyla gerçekten de tüm Lombardiya'da olduğu gibi biraz nemli olan Parma'nın havası aniden sağlığına hiç iyi gelmeyiverdi. En sonunda gözden düşme dönemlerinden sonra Mosca üstün geldi. Gözden düştüğü sürelerde başbakan olan Mosca Kontu özellikle efendisiyle kimi zaman tam 20 gün görüşemiyordu. Böylece Mosca, sözde liberal general Fabio Conti'yi Rastin'in yargıladığı liberallerin kapatıldığı kalenin yöneticiliğine atanmasını sağladı. Mosca, düşese, eğer Conti tutuklulara karşı hoşgörülü davranırsa diyordu. Siyasi düşüncelerinin generallik görevlerini unutturduğu bir Jacoben gibi onu gözden düşürürler. Yok, eğer sert ve acımasız davranırsa, bana öyle geliyor ki o bu yana eğilimli görünecektir. Kendi partisinin lideri olmayı bırakarak bireylerinden kalede bulunan bütün aileleri aleyhine çevirir. O zavallı adam prens yaklaşınca tamamıyla saygıya gömülmüş bir hava takınmasını çok iyi biliyor. Gerektiğinde günde 4 kez giysi değiştiriyor. Bir teşrifat sorununu tartışabilir ama kurtulabileceği zor bir yolu izleme yeteneğinden kesinlikle yoksundur. Her ne olursa olsun ben buradayım. Bakanlık bunalımını sonuçlandıran General Fabio Conti'nin atanışının ertesi günü Parma'da aşırı kralcı bir gazetenin yayınlanacağı öğrenildi. Düşes, bu gazete nice kavgalar yaratacak diyordu. Conti gülerek, belki de düşünülmüş olması benim bir başyapıtım olan bu gazetenin yönetimini aşırı öfkelilerin bana karşın elimden almalarına yavaş yavaş izin vereceğim galiba diye yanıtlıyordu. Makale yazarlarına çok yüksek ödenekler koydurttum. Dört bir yandan bu yerlere talip olacaklar. Bu olay bize 1-2 ay geçirtir. Benim anlattığım tehlikeler de unutulup gider. P ve D gibi ağırbaşlı kişiler ön sıralara atıldılar bile. Ama bu gazete isyan ettiren bir saçmalık olacak. Ben de ona güveniyorum ya zaten diye yanıtlıyordu Kont. Prens gazeteyi her sabah okuyacak ve onu yaratan düşünceme hayran olacak. Ayrıntılara gelince ya onaylayacak ya da şaşıracak. Prensin işe ayırdığı saatlerden ikisi böylece geçmiş olacak. Gazete olaylar yaratacak ama ciddi yakınmaların baş gösterdiği dönemde 8-10 ay sonra bütünüyle aşırı öfkelilerin eline geçmiş olacak. Yanıt vermek zorunda kalacak olan taraf beni sürekli rahatsız eden bu parti olacak ve ben de gazeteye karşı itirazda bulunacağım. Aslında tek bir adam asılacağına acımasız 100 tane saçmalığı yeğlerim. Resmi gazete nüshasında çıkan bir saçmalığı 2 yıl sonra kim anımsar? Asılanın çocukları ve ailesi ömrüm boyu sürecek ve belki de yaşamımı kısaltacak olan bir kim besleyeceklerini, bunu yeğlerim doğrusu. Hep bir şeylere tutkuyla bağlanan, hep hareketli olan, hiç boş duramayan düşes bütün Parma sarayından daha akıllıydı. Ne var ki entrikalarla başarıya ulaşmak için gerekli olan sabırdan ve soğukkanlılıktan yoksundu. Bununla birlikte çeşitli hiziplerin çıkarlarını tutkuyla izlemeyi başarmıştı. Hatta prensin yanında kişisel bir saygınlık kazanmaya bile başlıyordu. Saygınlıkla kuşatılan ama en eski, en zamanı geçmiş teşrifat kurallarıyla çevrelenen hükümdar Prenses Clara Paulina kendini kadınların en mutsuzu olarak görüyordu. Sanseverina düşesi onun gözüne girmeye çalıştı ve sandığı kadar mutsuz olmadığını prensese kanıtlama girişiminde bulundu. Şunu bilmek gerekir ki prens eşini sadece akşam yemeğinde görüyordu. Bu yemekte topu topu yarım saat sürüyordu. Prenses Clara Paulina tek sözcük bile söylemeden haftalar geçiriyordu. Bayan Sanseverina bütün bunları değiştirmeye çalıştı. Prensi eğlendiriyordu, üstelik de bütün bağımsızlığını korumasını bilmişti. İstese bile bu sarayda yığınla bulunan ahmaklardan hiçbirini asla yaralamamak elinden gelmezdi. İşte onun bu kusursuz beceriksizliği, genel olarak 5000 frank gelirle geçinen, hepsi de kont ya da marke olan saraylılar yığınının ondan nefret etmesine neden oluyordu. Düşes bu felaketi daha ilk günden anladı ve sırf hükümdarla veliaht prensi kesinlikle avucunun içinde tutan prensesin hoşuna gitmeye verdi kendini. Düşes prensi eğlendirmesini biliyordu. Kendisinden nefret eden saraylıları gülünç duruma sokmak için de prensin en küçük sözcüklerine gösterdiği aşırı dikkatten yararlanıyordu. Rastin'in kendisine yaptırdığı aptallıklardan biri, kana bulanan aptallıklar onarılmaz da, prens arada sırada korkuyor, sık sık canı sıkılıyordu. Bu da onu kötü bir kıskançlığa yöneltmişti. Hiç eğlenemediğini sezinleyip başkalarının zevk ve sefa içinde bulunduklarını sandıkça da karamsarlaşıyordu. Mutluluk görüntüsü onu pek öfkelendiriyordu. Düşes sevgilisine, "Sevgimizi gizlemeliyiz," dedi. Prensi de aslında çok saygın bir kişi olan konta öyle pek tutkun değilmiş gibi göründü. Bunu anlayınca Altesleri daha bir mutlu olmuştu. Arada sırada Düşes her yıl birkaç ay tatil yaparak İtalya'nın hiç bilmediği bölgelerini görmek, Napoli'ye, Floransa'ya, Roma'ya gitmek, oraları gezmek istediğini üstü kapalı birkaç sözcükle ağzından kaçırır gibi yapıyordu. Oysa hiçbir şey böyle bir kaçma görüntüsünden daha fazla prensi üzemezdi. Bu onun en zayıf noktalarından biriydi. Başkentini küçümseme gibi düşünülebilecek davranışlar onu yürekten yaralardı. Bayan Sanseverina'yı tutmanın hiçbir yolu bulunmadığını hissediyordu. Bayan Sanseverina da Parma'nın en parlak kadınıydı. İtalyan tembelliğiyle eşi benzeri olmayan bir şey de onun perşembelerine katılmak için dolaydaki sayfiyelerden koşup gelmeleriydi. Bunlar gerçek birer şölendi. Hemen hemen her zaman düşesin yeni ve ilginç bir şeyi olurdu bu perşembelerde. Prens bu perşembelerden birine katılma isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Ne var ki, ne etmeli, nasıl yapmalıydı? Sıradan bir yurttaşın evine konuk olmak. Bu ömründe ne babasının ne de kendisinin yaptığı bir şeydi. Bir perşembe günü yağmur yağıyordu. Hava soğuktu. Akşamın her dakikasında prens, Bayan Sanseverina'nın konağına giden arabaların saray alanındaki taşları yerlerinden sökercesine sarstıklarını işitiyordu. Bir sabırsızlık denemesi yaptı. Başkaları vur patlasın, çal oynasın eğleniyorlardı ve kendisi, dünyada herkesten fazla eğlenmesi gereken kendisi, hükümdar prens, mutlak egemen olan kendisi can sıkıntısından patlıyordu. Hemen emir subayının zilini çaldı. Ateşlerinin sarayından Sanseverina sarayına giden yol boyunca bir düzine kadar güvenilir adamın yerleştirilmesi için zaman gerekiyordu. En sonunda prense 100 yıl kadar uzun gelen ve belki de 20 kez hançerleri meydan okuma ve düşüncesizce hiçbir önlem almaksızın sokağa fırlama isteğine kapıldığı bir saatin sonunda Bayan Sanseverina'nın giriş salonunda belirdi. Bu salonun ortasına yıldırım düşse böylesine bir şaşkınlık yaratamazdı. Kaşla göz arasında ve prens ilerledikçe o pek gürültülü, pek neşeli salonlara bir şaşkınlık sessizliği çöküyordu. Prensin üzerine dikilen gözler fal taşı gibi açılıyordu. Saraylılar donmuş gibi duruyorlardı. Sadece düşes hayret etmiş görünmedi. En sonunda konuşma gücüne yeniden kavuştukları zaman orada hazır bulunan herkesin en büyük kaygısı şu önemli soruyu çözümlemek oldu.